Ayrım 126, sayfa 494. Esir generaller bir üstün insanla karşılaşıyorlar. Teslim sahnesi 69. Alay'ın öncü taburu kumandanı Yüzbaşı Nihat Bey tarafından düzenlenir. Hikaye şöyle anlatılır. Dipnot, Garp cephesi muharebe raporuna göre Uşak'ta esir edilenler Kolordu kumandanı General Trikopis, 2. Kolordu kumandanı General Diyenis, Kurmay Başkanı Albay Yuvanis, 13. Tümen kumandanı Albay Vandelis, 120 subay, 3000 erdir. Diğer bir raporda er miktarı 4000 gösterilmektedir. Yunan kaynaklarına göre ise esir verilenler 300 subay, 5000 erdir. Öncüler düşmana yaklaştığı zaman Trikopis teslim olmak için büyük rütbeli bir subay istemiştir. Nihat Bey kendisini tümen kumandanı göstererek müzakereye girişmiş ve teslim muamelesi tamamlanmıştır. Nihat Bey'in ilk aldığı esir partisi 25 üst subay, birçok subay, 1000 kadar erdi. Bunlar 23. Tümen Karargahı'na gönderildiler. Tümen Karargahı, Uşak'ın 7 kilometre kuzeyinde çamlık bir tepede bulunuyordu. Hava soğuktu. Üst rütbeli esirler burada ateşler etrafında toplanarak konuşurlarken, içeri giren Nihat Bey'in tümen kumandanı olmadığını anlayabildiler. Çünkü o içeri girince Nihat Bey'in de vaziyet aldığını gördüler ve işi anladılar. Askeri yazılara göre Trikopis'in esareti Süvari Kolordusu'nun Murat Dağı kuzeyinden Gediz'e ve 4. Kolordu'nun da güneyden Uşak üzerine yaptıkları hareketin hazırladığı bir netice olarak mütalaa edilmektedir. Eski generaller ve üst rütbeli subaylar derhal Uşak'a sevk edildiler. Eski kurmay başkanları, Garp Cephesi Kurmay Başkanı Albay Asım Bey'in, parantez içinde General Asım Gündüz, önüne çıkarıldılar. Harp sahasındaki hareketlerin, olayların ve bu arada Yunanların yarattığı nice faciaların, yangınların, katliamların raporları hep kendi elinden geçen Asım Bey haklı olarak çok kızgındı. Gelenlere, sizi çağdaş bir ordunun erkan-ı harbiye reisleri diye mi, yoksa adi bir çetenin kan içici birer ferdi diye mi karşılayayım, mütereddidim, sözleriyle hitap etti. Daha fazla meşgul olmaya lüzum görmeyerek onları hazırlanan evlere sevk etti, rahatlarını sağladı. Esirlerin başları önlerine eğikti. General Trikopis ve Diyenis'in karargaha götürülüşleri daha bazı tedbirler istiyordu. Çünkü esirler Uşak sokaklarından geçirilirken Uşak hala yanıyordu. Nice insanlar eşlerini, evlatlarını kaybetmişlerdi. Esirlerin gazi tarafından kabulüne şahit olanlar çeşitli makale ve kitaplarda hatıralarını anlatmışlardır. Dipnot, Halide Edip, parantez içinde adı var, Ruşen Eşref, parantez içinde Ünaydın, Cevdet Kerim, parantez içinde İnce Dayı, Salih, parantez içinde Bozok, Cevat Abbas, Yaver Muzaffer, Mahmut, parantez içinde Soydan, Şahap, parantez içinde Gürler, Memduh vesaire. Mesela Halide Edip şöyle yazar. Dipnot, Halide Edip adı var, Türk'ün ateşli imtihanı. Eylül'ün ikinci günü Mustafa Kemal Paşa'yı, Feyzi ve İsmet Paşaları, Uşak'ta bir masanın başında bulduk. General Trikopis ile General Diyenis Türklere teslim olmuşlardı. Mustafa Kemal Paşa'nın huzuruna Nurettin Paşa ile parantez içinde 1. Ordu Kumandanı, Kemalettin Sami Paşa'nın parantez içinde 4. Kolordu Kumandanı arasında geldiler. Eğer muhafaza edilmeselerdi Uşak halkı onları parçalayacaktı. Yunan generalleri getirildikleri zaman Mustafa Kemal Paşa, Feyzi Paşa ile İsmet Paşa'nın arasında duruyordu. Büyük bir ilgiyle onları seyrettim ve dinledim. Bizimkilerin üniformaları neferlerinki kadar sade, yüzleri sakin, hareketsizdi. Buna karşılık Yunanlılar sırmalı üniformalar giymişlerdi. Yüzleri ve elleri son derece asabi olduklarını gösteriyordu. Feyzi Paşa ise bir Buda heykeli gibi sakindi. Fakat belki de içinden bu herifler hakiki asker olamaz, adeta dans eder gibi sıçrayıp selam veriyorlar diyordu. İsmet Paşa gözlerindeki öfkeyi göstermemeye çalışıyordu. O askerlerden daha başka bir şeydi. Feyzi Paşa ile İsmet Paşa eğildiler fakat ellerini vermediler. Mustafa Kemal Paşa bu sahnenin hakim karakteriydi. Siyasi muhaliflerini hiçbir şey düşünmeksizin ezen bu asker, askerlik alanında bir büyük sanatkar ve oyunun kaidelerine uygun bir sporcuydu. Sırtını yere getirdiği pehlivanın elini sıkan galip bir pehlivan gibi Trikopis'in elini yakaladı. Alelade bir el sıkışı müddetinden fazla tuttu. ''Oturun general, yorulmuş olacaksınız.'' dedi. Sonra sigara tabakasını uzattı. Kahve ısmarladı. Diyenis'e de nazik muamele etti. Fakat gözleri Trikopis'in gözlerindeydi. Trikopis ona açık bir hayranlıkla bakıyordu. 50 yaşlarında kadar asabi, hastalıklı, tiyatro sahnesindeymiş gibi giyinmiş bir adam. Mustafa Kemal'e ''Ben sizin bu kadar genç olduğunuzu bilmiyordum general.'' diyebildi. Yazar Ruşen Eşref Ünaydın'a gelince, o, Gazi'nin İstanbul'dan beri tanıdığı bir hayranıdır. Sivas Kongresi'nde gazeteci olarak bulunmuştur. Ankara günlerinde kendini tamamen Mustafa Kemal'in hizmetine vermiş, oraya yerleşmişti. Büyük Taarruz da gene onun hizmetindeydi. Ruşen Eşref, Özdeyiş isimli eserinde bu sahneyi kendine has heyecanlı üslubuyla şöyle anlatır. Dipnot Ruşen Eşref Ünaydın, Özdeyiş sayfa 102-104. Bugün üçlere, parantez içinde Mustafa Kemal, Feyzi ve İsmet Paşalar, ordu kumandanı Nurettin Paşa ile iki düşman generalini esir alıp buraya cephe kumandanına getirmiş olan Kemalettin Sami Paşa da katılmışlardı. Uşak'ta iki generali bir eşraf konağının üst kat sofasında huzuruna getirdiler. Dediler ki, işgal zamanı Kral Konstantin de bu konakta oturmuş. O konak gerçekten bir düğün evi gibiydi. Gireni çıkanı sayısız tabak dolusu kehribar sarısı çekirdeksiz üzümler, bal sızan tepeleme incirler, koca zerde pilav sahanları taşıyan uşaklılar. Ve müşirliğini giymiş Feyzi Paşa'ya bir yan odada evin kızının gelinlik sırmasından saç örgüsü gibi öre öre kendi eliyle çabucak bir müşir rütbesi hazırlayan yaveri Ali Bey. Dipnot, 1. Ferik, parantez içinde Orgeneral Feyzi Paşa, Dumlupınar Zaferi üzerine müşirliğe, Mareşalliğe, Tuğgeneral İsmet Paşa bir üst generalliğe, Garp Cephesi Kurmay Başkanı Albay Asım Bey ile 1. Kolordu Kumandanı Albay İzzettin, 4. Kolordu Kumandanı Albay Kemalettin Sami, 3. Tümen Kumandanı Albay Kazım, parantez içinde Orbay, 12. Tümen Kumandanı Albay Osman, parantez içinde Koptagel ve başkaları Tuğgeneralliğe yükseldiler. Bulunduğumuz yan sofadan görüyorduk. Ortaya bir masa hazırlanmıştı. Asker disiplini ve teşrifatı gereğince kademe kademe daha üst makamlar huzuruna çıkan esir generallerle cephe kumandanı İsmet Paşa konuştuktan sonra onları alıp senin huzuruna getirmişti. Sen onlara hal hatır sorup söz açtın. General Trikopis, kederden ve yorgunluktan sönmüş yüzünde ruhunun yarasını belirten bir hüzünle başına bir felaketin geldiğini, vazifesini sonuna kadar yaptığını fakat en son vazifesini, kendisini çekip öldürmek vazifesini yapamadığını çünkü buna vakit kalmadığını anlattı. Sen ona eğer sonuna kadar vazifesini yaptığına eminse vicdanlı müsterih olabileceğini, kazanmakla kaybetmenin değişir harp talihi iktizası olduğunu, Napolyon gibi bir büyük kumandanın başına bile mağlubiyet ve esaret acısı gelmiş olduğunu, bu sefer kendinin başına gelenin zıddı olabilir idiğini, kaderin hükmüne eğilmek gerekli olduğunu söyledin. Ve sonra sordun ki, nasıl oldu, anlatın. General Trikopis olanları anlatır, etrafıyla anlatır. Taarruzun pek ani ve patlak verici dakikaya kadar iyi gizlenebilmiş olduğunu itiraf eder. O kadar ki kendileri topun patlayacağı saate kadar Afyon'da balodaymışlar. Nihayet onu teslime mecbur kılan durumu da özetler. O zamana kadar toplarımızı az çok kullanarak geri çekiliyorduk. Fakat sırtımız o yamaca, parantez içinde Kızıltaş yamacına, dayatıldıktan sonra kıpırdamamıza mecal kalmadı. Artık toplar da işleyemez bir dara girdik. Nihayet öyle oldu ki tüfeklerin bile işleyemeyeceği bir dara düşürüldük. İşte o zaman karşımızda süngüler parıldamaya başladı. Arkamız, önümüz, her yanımız süngü. Böylece iş bitmişti. Atımı bile bulamıyordum. Ormanlar içine yaya düştük. Sonu malum. Fakat Trikopis'in de soracağı bir sual vardı. Nitekim birkaç gün önce esir edilen 4 Yunan generalinin de ilk sorgularından sonra ve karşılarındaki basit kıyafetli zatın kim olduğunu sorup da onun Mustafa Kemal olduğunu öğrendikleri, yani cephenin bu kadar ileri bir noktasında bir başkumandan bulunabileceğini gördükleri zaman düştükleri şaşkınlık Trikopis'i de bekliyordu. Trikopis sualini sordu. Siz bu muharebeyi nereden idare ediyorsunuz? İşte tam o süngülerin parıldadığını söylediğiniz yerde, askerlerin yanındaydım. İşte harp böyle kazanılır. Yoksa 550 kilometre uzakta durum gözle görülüp hüküm verilmeksizin bir harita üzerinde pergelle ölçülerek İzmir körfezinde bir yattan idare edilmez. Edilir ama netice böyle olur. Fakat bu arada garip bir şey oldu. Trikopis, Gazi Mustafa Kemal'i kendi başkumandanlarından bu şekilde bahsederken Mustafa Kemal bir şey hatırlamış gibi sordu. Dipnot Cevdet Kerim, Türk İstiklal Mücadelesi sayfa 205. Bundan birkaç ay evvel başkumandanınız Anesti cepheyi teftişten avdetinde gazetecilere verdiği beyanatta Mustafa Kemal mi, ben bu isimde bir kumandan tanımıyorum, cephede hiçbir yerde rast gelmedim demişti. Şimdi bir haftadır muharebe meydanındayım. Evet, başkumandanınız nerededir? Trikopis sadece iki ellerini yanlarına açtı. Başını öne doğru eğdi, dudaklarını büktü ve öylece kaldı. Ama ortada gene bir Yunan başkumandanı vardı. Çünkü son muharebenin başlangıcında Yunan hükümeti Hacı Anestin'in yerine General Trikopis'i başkumandan tayin etmişti. Fakat daha ilk günden İzmirli muhabere hatları kesilince Trikopis bu emri alamadı. Ama emir Türk kurmayının eline geçmişti. Başkumandan Gazi Mustafa Kemal karşısındakinin "Kim bilir başkumandanımız nerededir, bilmiyorum ki" gibi hazin bir şaşkınlık ifade eden hali üzerine Yunan hükümetinin bu emrini ve kendisinin başkumandan tayin olunduğunu Trikopis'e bizzat tebliğ etti. Esir generaller Gazi Mustafa Kemal'in huzurundan hem teessür hem şaşkınlık içinde ayrıldılar. Şaşkınlıkları şundan geliyordu. İntikamcı bir muzafferle karşılaşacaklarını sanmışlardı. Halbuki karşılarında insanüstü bir varlık vardı.